Ayrım 19. Fi. Akilah Azra Kohen. Sayfa 220. 20. Tırnak etiyle tırnak arasında bir milimlik boşluk bırakarak doğrunun tırnaklarını kesmeye devam etti Bilge. Aynı annesinin söylediği gibi. Tırnak kesmeyi öğrendiği günden beri hem kendinin hem de doğrunun tırnaklarını o kesiyordu. Annesi bunalımından dolayı kendisini odaya kapattığından, aniden çıkıp gittiğinden, günlerce geri dönmediğinden ya da akşama kadar uyuduğundan doğrunun bakımı, beslenmesi, temizlenmesi. Her şey en başından beri Bilge'nin işi haline gelmişti. Asla şikayet etmedi Bilge. Annesi intihar ettiğinde hayatlarında hiçbir şey değişmemişti. Bilge çocukluğundan itibaren kendi küçük cüssesiyle her şeyi en iyi şekilde yapabilmek için yöntemler geliştirmiş, zekasını pratik bir şekilde kullanmayı öğrenmesi doğrunun sayesinde başlamıştı. Kısıtlı imkanlarına rağmen kardeşine sahip olması gereken her şeyi verme isteği Bilge'yi güdümlü bir füze gibi hedefe kilitlenen biri haline getirmişti. Zorlukların üstesinden gelmek, krizlere çözüm bulmak en iyi yaptığı şeydi. İçinde bulunduğu döngüden çıkmak için ne yapması gerektiğini kendini bildi bileli yapayalnız düşünmüş, çözümleri beyninde sıralamış, elemiş, uygulamayı planlamıştı. Bu düşünce sisteminin bir ürünüydü psikoloji okuma kararı. Üniversite sınavlarını tek başına çalışarak girmiş, burslu olarak psikolojiyi kazanmış ve devletin doğru için verdiği 100'lü bir miktar aylık sayesinde hiç kimseden hiçbir yardım almadan birincil ihtiyaçlarını minimumda da olsa hep karşılayabilmişti. Doğrunun asal şeyden kazandığı para epey işlerine yarayacaktı. En azından ehliyetini alır almaz sahip olacakları yeni araba sayesinde doğruyla yapmak zorunda kaldıkları uzun yürüyüşlerden kurtulabileceklerdi. Son tırnağını kestiğinde bornozu içinde sessizce oturmuş televizyon seyreden doğru sabırsızca tırnakları kesilmiş ellerini detaylı bir şekilde inceledi. Her bir tırnağa tek tek bakarken bu sefer 6360 dakikada uzadılar dedi. Bilge tırnak makasını kutusuna yerleştirip kesilmiş tırnakları peçeteye toplarken evet doğru beslenmemize göre tırnaklarımız daha hızlı ya da yavaş uzayabilirler diye açıkladı. Doğru incelemesine devam ederken bilgisayar gibi didaktik bir şekilde D vitamini, güneşten aldığım D vitamini de var dedi. Bilge alışık olduğu bu bilgi transferini yadırgamadan evet D vitamini de var. Çok geç oldu doğru. Şimdi uyumalısın ki beyin hücrelerin kendi enerjilerini daha verimli bir şekilde üretebilsinler dedi. Doğru, kendi mantık dünyasında yaşayan her organizma gibi mantığına hitap eden şekilde ikna olabilirken en basit açıklamalar kaybolmasına yol açabiliyordu. Bilge çocukluklarından beri doğruya vücutsal fonksiyonlarla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldığı için biyoloji, kimya, astronomi gibi konularda çok geniş bir genel kültüre sahip olmuştu. Yapılan yanlış ya da uydurma bir açıklama hemen doğrunun mantığı tarafından tespit ediliyor ve doğrunun soru yağmuru altında açıklamadaki mantıksızlığı temizlemek epey vakit alabiliyordu. Tek bir çare vardı. Her zaman doğruyu söylemek. Doğrunun uygulayabilmesi için nedenlendirmesi gereken konutlar zamanla bilginin bilgisinin kaynağı olmuştu. Doğruya yatağına git yorgunsun dese duyacağı tek şey neden olurdu. Komut vermek yerine bilgi vermek en kolayıydı. Doğru tıpış tıpış odasına giderken bilgi de etrafı toplayarak onu takip etti. Ev boyatıldığı halde doğru rakamlarla dolu kendi duvarlarının ellenmesine izin vermemiş, boyatılması için çeşitli nedenler ileri süren Bilge, doğrunun mantığı bu konuda ikna edememişti. Estetik kaygılardan tamamen uzak çalışan bu mantıkta sadece fonksiyonlara yer vardı. İyi, kötü, güzel, çirkin gibi olgular asla doğrunun algılamasında yeri olmayan kavramlardı. Doğrunun mobilyaları değişirken odanın duvarları doğrunun karaladığı şekliyle kalmıştı. Bilge, doğruyu sakince soydu ve kendini adamış birinin bir görevi yerine getirmesi gibi özenle ona pijamalarını giydirdi. Sessizlik içinde dikkati duvarlardaki sayılara takılan doğru, tam sayıları tekrarlamaya başlayacaktı ki, Bilge onun atletini pijama altının içine sokarken hatırlattı. Doğru, sabaha kadar bu rakamları mırıldanacaksan bu gece boyayabilirim bu duvarları. Anlaşmamızı unutma. Doğru hemen bakışlarını duvardan kaçırdı. Bilgiyi anladığını anlatan bir onaylamayla başını salladı. Yatağına uzanıp Bilge'nin kendisine iyi geceler dokunuşunu yapmasını bekledi. Bilge, doğru ile geçirdiği yıllardan sonra onunla özel bir işaret geliştirmeyi becermişti. Onu öpmek istediğinde ya da doğrunun sevmek istediğini hissettiğinde işaret ve orta parmağını birleştirip önce kendi dudağına sonra kalbine dokundurur, sonra bu dokunuşu doğrunun iki gözüne değdirirdi. Aralarında öpücük anlamına gelen bu dokunuş iki kardeşin tek vücutsal temasıydı. Tabii doğrunun bilginin omzunda uyumalarını saymazsak. Doğruyu yatırdıktan sonra kendisini ayıracak çok da vakti kalmayan Bilge, yarın sabah geleceği test için biraz internette araştırma yapmaya karar verdi. Bir psikoloji öğrencisi ve otistik bir kardeşin tek bakıcısı olarak hemen hemen tüm gelişmiş psikolojik testlerle ilgili bilgisi vardı. Yarın geleceği testin hangi sisteme ait olabileceğini düşündü. Kendisine verilen adresi internete girdiğinde çok da bir şey bulamadı. Yorgundu. Her zamanki gibi sabah 6'da kalkacak, doğruyu yeni okuluna bırakıp adaptasyon süreci için orada en az 1 saat kalacak ve test için verilen adrese gidecekti. Sabah 11'de teste girmesi gerekiyordu. Anladığı kadarıyla testi yapacak kişi önemli biriydi ve çok da zamanı yoktu. İnternette pek bir şey bulamadı. Yatmadan önceki rutinini yerine getirip uyumaya karar verdi. Saçlarını tek bir örgü şeklinde sıkıca ördü. Dişlerini fırçaladı. Ellerini ve yüzünü zeytinyağlı sabunla yıkadı. Suratına badem yağını sürdü. Işıkları kapatıp her gece kurduğu hayalini kafasında canlandırarak yatağına yattı. Bilge hayalinde ne kendi annesine ne de kendi babasına benzemeyen ama annesi ve babası olan kişilerle sabah kahvaltısı ediyor, yataktan yeni kalkan Doğru, sağlıklı ve normal biri olarak pijamalarıyla bu aile kahvaltısına katılıyordu. Kendisini bildiğinden beri uyumadan önce kurduğu bu hayal o gece yine kahvaltıyla başlamıştı ve Bilge uykuya dalana kadar aile akşam yemeğine geçmişti. Bilge kendi sahipsizliğinden uzak, bu hayalin sahte bir huzurun içinde uyudu. 21. Deniz ağzında eriyen lokmanın tadına iyice vardı. Yemek gerçekten güzeldi ama hiçbir şey Şadiye gibi bir kadınla bir gece aynı ortamda olmaya değmezdi. Canmanay ortadan kaybolmuştu ve Duru hala atıştırmaktaydı. Duru'nun yemeği biter bitmez burada da işleri bitmiş sayılırdı. Duru ile göz göze gelip ona gitme fikrini işaret etmeyi bekledi Deniz. Ama Duru ona hiç bakmadan Nihat'ın komik konuşmasını dinliyordu. Canmanay elinde küçük bir kutuyla gelip kendisine yakın oturduğunda Deniz önce yadırgadı ama 20 dakika sonra o kutunun kendi çekmecesiyle aynı kaynağı temsil ettiğini anlayacaktı. Can bu aptal geceki durumu toparlamak için büyük silahları çıkarmak gerektiğine karar vermiş ama bunu öyle alelade bir şekilde değil ustalıkla yapması gerektiğini de anlamıştı. Aşağıya indiğinde sohbet iyice zayıflamış, gece Nihat'ın tek kişilik şovuna dönüşmek üzereydi. Kendi planı içinde Şadiye ve Nihat'tan kurtulması gerektiğine karar vermişti. Nihat kolaydı ama Şadiye tüm ağırlığıyla kurulmuştu koltuğa. Elindeki kutuyu gayri ihtiyari bir şekilde sehpanın üstüne hafifçe fırlatırken Deniz'in kutuyu fark etmesine emin oldu. Can'ın ortama girmesiyle salonun ortasındaki büyük sehpa bir sürü çikolata, krem karamel gibi küçük porsiyonlarda tatlılarla ve çilek böğürtlen gibi orman meyveleriyle donanmaya başladı. Manipülasyonun her alanında uzak olan Can, damak tadı gelişmiş ya da tatminsiz birinin o sehpayı bırakıp gitmeyeceğini biliyordu. Can'ın gelişini fark eden Şadiye donatılmış masanın baskısı altında rahatsızdı. Çünkü rejimdeydi. Deniz'e yaklaşmak için zaten gereğinden fazla yemek zorunda kalmıştı. Ama bu masa tahammül edilir gibi değildi. Bakışlarını masadan kaçırarak Nihat'ın sesini bastırıp "Hah işte, neredeydin sen Can'cım ya?" diyerek konuya girdi. Can ciddi, "Kusura bakmayın, yarın akşamki kapanışla ilgili birkaç telefon geldi. Her şeyi organize etmeye çalışıyorum ama iyi bir şeyler yapmak asla kolay olmuyor." diyerek açıkladı. Aysun ilgilendiğini belli eden bir şekilde "Her şey yolunda mı?" diye sordu. Can üçlü koltuğun tam ortasına yayılırken ağzına bir böğürtlen attı. Aysun'a her şeyin yolunda olacağını anlatırken bakışı bir an ama keskin bir şekilde Duru'ya kaydı. Duru kafasını yediği krem karamelden kaldırdığında Canmanay'la göz göze geldiler. Canmanay derin siyah gözlerindeki bakış öylesine keskindi ki Duru ilk defa insanların bu adamlar neden etkilendiklerini anladı. Bakışın ardındaki düşünceyi görebilecek kesinlikle bakabiliyordu. İkinci bakış gerçekleştiğinde Canmanay, "İyi şeyler tesadüfen olmuyor. Vazgeçmediğin sürece iyi bir şey için şansın var demektir." diye Aysun'a anlatıyordu. Cümlesine devam ederken aniden Duru'ya dönüp "Ben vazgeçmem. Eğer istiyorsam ve değiyorsa asla vazgeçmem." dedi. Duru ağzının içinde dağılan leziz tatlıyı yutarken Can'ın bakışının etkisiyle hafif sarsılmıştı. Cüret edebilen biriydi Canmanay. Bu aslında göz göze gelmekten çok Duru'nun içine akmak için hazır olan keskin enerjinin Duru tarafından fark edilmesiydi. Etrafındaki herkesin kendisinden etkilenmesine hatta aşık olmasına çok alışıktı ama Canmanay'ın anlık olarak kendisine gönderdiği bu ani enerjide içinde uyanan ama daha önce hissetmediği bir duygu vardı. Merak. Hayatında kendisine meydan okuyan tek bir erkek vardı. Deniz. Can'ın bakışındaki ifadeyi diğerleri de gördü mü diye hemen etrafa bakındı. Deniz dahil herkes pür dikkat Can'ı dinliyordu. Adam en basit şeyi bile çok anlamlı bir şekilde dile getirmede ustaydı. Duru dikkatle Can'a baktı. Kendisine gönderecek bir bakış daha bekledi ama hiçbir şey gelmedi. Can sadece anlattığı konuyla ilgili görünmekteydi. Duru, Can'ı dinlerken meyvelerden yemeye başladığında anlık bir kriz gibi içine saplanan merakı geçmişti bile. Bir an hissettiği şeyin Can Manay'ın etrafındaki tüm kadınlara hissettirdiği bir şey olduğunu düşünüp hafifledi. Can Manay'ın bu kadar beğenilmesinin nedenlerinden biri olabilirdi bu bakışları. Can'daki ihtiras ortamdaki herkese yetecek kadardı. Deniz bile kendini tuzağa düşürülmüş hissetmesine rağmen etkilenmişti Can Manay'ın anlatımından. Can aniden Deniz'e soru sorduğunda o, bir erkeğin kendi erkekliğinin gücüyle yaptığı işi severek yapması arasında ciddi bir doğru orantı olduğunu düşünüyordu. Can, sen neler yapıyorsun? Deniz, Şadiye bile tanırken seni ben pek bir şey bilmiyorum senin hakkında dedi. Deniz konunun kendisine gelmesinden sıkılarak kaykıldığı yerde biraz doğrulup konservatuvarda eğittiğim öğrencilerim var. Hala müzik yazıyorum dedi. Deniz'in söyleyecek pek bir şey yoktu. Hayatı iki cümleye sığabilecek kadar basitti. Ama aklına bir şey gelmemiş gibi ha bir de Duru'yla uğraşıyorum diye ekledi. Duru, Deniz'de hala işi bitmemiş olsa da yediği onca güzel şeyden sonra rahatlamıştı. Top kendisine atılmış gibi konuya girdi. Müzik dediği şey yanlış anlaşılmasın. Deniz herhangi bir duyguyu müziğe dönüştürebilir. Hem de en katıksız şekliyle. Dinlediğinizde sanki sizinle değil, direkt ruhunuzla konuşur, dedi. Şadiye Duru'nun söylediklerine tamamen katılıyordu. Ve kafasını sallarken çenesini tutamadan, hani şu bir kere bana dinlettiğin müzik vardı ya, Can bir dinlesen, o müzik ve benim sözlerim, dedi. Kendi müziğini Şadiye gibi yeteneğin kölesi olmuş birinin ağzını düşünmek bile Deniz'in ifadesinin değişmesine neden olmuştu. Can bu abartılmış yetenek ve adamla ilgili daha fazla detay bilmek istiyordu. En son istediği şey elinde gitarıyla etrafa karizma saçan Deniz'i izlemekti. Özellikle de Duru'nun yanında ama yine de var mı öyle bir ihtimal diye sordu. Duru soruya atlarcasına asla. Sadece birkaç öğrencisi ve şanslıysam bazen de ben tanık olabilirim Deniz'in müziğine diye cevap verdi. Nihat şakayla karışık ama iğneleyici bir şekilde lafı girerek bu nasıl bir şey böyle ya? Gizli bir biyolojik silahın yapılmasından mı yoksa müzikten mi bahsediyoruz? Bu ne böyle? Yok kimse dinleyemez falan. E o zaman niye yapıyorsun ki? Müzik değil mi? Gidip KGB'de çalış dedi abartılı bir şekilde kendi esprisine kıkırdayarak. Deniz bu aptal adamın kulağa mantıklı gelen konuşmasına cevap vermeye çalışmanın kendisini küçültecek bir durumdan başka bir şey neden olmayacağını biliyordu. Toyluk döneminde ateşli bir şekilde kendi düşüncesini savunmuş, müziğinin gücünü ispatlayabilmek için onu hak etmeyenlerle paylaşmış ve etrafındaki insanların sığlığı, müziği kullanma şekilleri en sonunda onu bugünkü psikolojisine itmişti. Yıllar önce girdiği bir tartışma salonunda haklılığını ispat için Şadiye'ye dinlettiği bir parçası için ertesi gün bir reklam şirketi tarafından aranmış ve çok yüklü bir para karşılığında müziği bir sabun reklamında kullanılmak istenmişti. Daha da kötüsü, Deniz teklifi kabul etmeyince Şadiye'nin ekibi onun müziğine benzetmeye çalıştıkları ama çok da beceremedikleri bir parça üzerine çalışmış ve o parçayı reklam şirketine satmışlardı. O yaz Şadiye o müziğin artıklarından bir de CD çıkarmıştı. Tüm yaz cehennem gibi geçmişti Deniz için. Ruhu katledilen müziğinin kopyası Şadiye'nin yorumuyla her yerdeydi. Kendi müziğine benzeyen ama asla aynı derinlikte olmayan bu sahte müziği tesadüfen televizyondaki sabun reklamında dinleyen Deniz öfkeden çıldırmış ve dersini de almıştı. Artık müziğini ispatlamaya bile çalışmayacaktı. Deniz, Nihat'ın esprisine yarım ağız sırıtırken tamamen suskundu. Ama Duru etrafındaki insanların sığlığından henüz yeterince yorulmamıştı ve kamçılanmış bir kısrak gibi konuya atlarken suratında en ufak bir sempati yoktu. Erkeğini savunan bir dişten çok inandığını savunan bir öğrenciydi. Bazı müzikler vardır her yerde yapılır, herkes dinler. Sözleri kalbin parçaladığını derken insanlar eller havada dans eder. Şadiye, sizin yaptığınız türden. Biz böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Kendi içine verdiği duygudan başka hiçbir şeyi barındırmayan çok yoğun, saf bir şeyden bahsediyoruz, dedi. Bakışlarını dimdik Nihat'a çevirerek. Nihat söze girmek üzere suratını alaycı bir gülümsemeyle ağzını açtı. Ama Duru, Nihat'ın girişimini ona haddini tüm sertliğiyle bildirircesine, ben daha bitirmedim. Dinleyin ki hayatınız boyunca en azından bir tane gerçek bir şeyden bahsedilmiş olsun yanınızda, dedi. Henüz böyle bir şey dinlemediğiniz için neden bahsettiğimi anlayamamanız normal. Ama bahsettiğim şey bir duygunun tüm saflığıyla alınıp katıksız bir şekilde aktarılması. Size bir örnek vereyim, deyip güzel bedenini tek bir hamlede koltuktan kaldırdı. Çantasının içinden telefonunu çıkardı. müzik sisteminin olduğu yere gitti. Telefonun yüklü olan müziği genel müzik sistemine bağlaması sadece saniyelerini aldı. Denizle yaşamak onu birkaç konuda uzman yapmıştı ve bunlardan biri de müzik sistemleriydi. Koltukta oturanlar durumun ne yaptığını anlamaya çalışarak beklemekteydiler. Şadiye belki de denizden bir parça daha dinleyebilecekleri umuduyla heyecanlıydı. Sakince elini aldığı telefonunun kayıt bölümünü müzik başlamadan çalıştırdı. Duru sesi iyice açtı. Piyanonun ilk iki notası vurduğunda dinleyenlerin içine bir farkındalık yükseldi. Sadece piyano ve esler kullanılarak çalınan bu parça Can Mana'ya çok tanıdık gelirken odadaki diğerleri hayatını müzikten kazanan Şadiye dahil bir parçayı ilk defa dinlemenin heyecanındaydılar. Can, Deniz'in suratına baktı. Bu suratta değerlisini paylaşan bir adamın ifadesi yoktu. Deniz'in sakin ifadesi kendisine ait olmayan ama beğendiği bir şeyi dinleyen bir adamınki gibiydi. Can dönüp Duru'nun ifadesine bakmak istiyordu. Ama bu hareket çok riskli olabilirdi. Müzik bitmek üzereyken Duru daha önce oturduğu koltuğa geldi. Tek bacağını bedeninin altına alıp oturduğu koltuğun ucuna kadar gelip dikkatle oturanların gözlerinin içine bakarak konuşmaya başladı. Ağzından çıkan her kelime elleriyle de destekleniyordu. Asla Can'a bakmaması, Can için kendi gözlerinden gönderilen mesajın yerine ulaştığının da kanıtı olmuştu. Duru, bu denize ait değildi, dedi ciddiyetle. Şadiye'nin kafası karışmıştı. Diğerleri de meraklanmışlardı. Can ise Duru'nun açıkta kalan dizine saplanmıştı. O diz, Can için herhangi bir afrodizyaktan çok daha etkiliydi. Can, gözlerinin aynı noktaya saplanmaması için bakışlarını önce denize, sonra odadaki insanlarda ve masanın üzerindeki meyvelerde gezdirdi. Duru'nun konuşması boyunca o dize bakmamak için kendisiyle savaştı. Müzik tamamen bittiğinde Duru, bu Frédéric Chopin'in bir parçasıydı. Prelude in a minor diye açıkladı. Can şimdi hatırladı bu müziği, nereden bildiğini. Gary Mulligan'ın What's There to Say adlı albümünde vardı bu parça. Ama piyano yerine trombon gibi üflemeli bir enstrümanla çalınmıştı. Piyano versiyonu tartışmasız çok daha güzeldi. Duru, saf müzik. Aynı denizin müziği gibi. Kirlenmemiş, kirletilmemiş. Eğer denizin müziği kalbinin parçalandığından bahsediyorsa o müzikte asla dans edemezsin. Çünkü deniz kalbini almak isterse müziğiyle kulağından girer ve onu anında kalbinde hissedersin. Kalbinin ritmi müzikle birleşir. Parçalamak isterse gerçekten parçalar o kalbi, dedi. Duru'nun konuşmasında elleri kalbi parçalayan bir alet gibi kullanması Can'a o kadar yerine gelmişti ki o ellere kendi kalbini o an vermeye hazırdı. Duru konuşması bittiğinde kendisine bakan sessiz kitleye göz kırpıp masanın üstünden aldığı 3 tane böğürtlüğünü ağzına attı. Sessizlikte kendini yenilmiş hisseden Nihat kavgaya hazırlanan bir kedi gibi Duru'yu taklit ederek tek elinin pençesini yukarı çıkarıp tısladı. Anladık. Aşıksınız küçük hanım. Peki Deniz Bey, kalp parçalamayan başka parçalarınız var mı? Dedi. Şadiye'nin Deniz'i önemsemesi olmasa bu kıza ağzının payını vermeyi bilirdi Nihat. Ama şov işinde olan her akıllı gibi yalakalığın saldırıdan daha karlı olduğunu çoktan öğrenmişti. Deniz'in bakışları hala Duru'daydı. Aşık olduğu kadının cesareti, umursamazlığı geçen yıllarda kendisinden Duru'ya miras kalan şeylerdi. Ve bunların Duru'da nasıl da güçlü bir şekilde yeşerdiğini seyretmek ona keyif vermişti. Bakışlarını Duru'dan alıp Nihat'a cevap vermesi biraz zaman alsa da cevabı hazırdı. Var ama hiçbirisi size dinletebileceğim kalitede değil, dedi. Deniz müziğinin odadaki kitleden çok daha yüksek bir kalitede olduğunu ifade etmişti. Ama odadakiler Deniz'in cümlesini sorgulamadılar bile. Parçanın Deniz'inkilerden biri olmadığını duyunca hayal kırıklığına uğrayan Şadiye, küçük bir ceylanı kaçırmak istemeyen bir avcı gibi yaklaşmaya çalışarak ''Bize dinlettiğin vardı, onu çalsan Denizciğim.'' dediğinde, Deniz uzun süredir oynayan oyunun bitme zamanı geldiğini anladı ve Deniz'in cümleleri atmosfere yayılırken Can'ın bu gece için planladığı her şey yine birbirine girdi. ''Çalsak? Biz? En son istediğim şey müziğimi senin gibi biriyle paylaşmak. Güzelim şarkıları reklam müziklerini çeviren, dinlediğin yabancı şarkılara sanki sana aitlermiş gibi söz yazan, sırtından geçindiğin onlarca yetenekli insanın yeteneğini emip sahip oldukları her şey senin sayendeymiş gibi davranan, daha da kötüsü onları popüler kültürün köleleri haline getiren bir yağmacısın sen. Beni yağmalamana izin vereceğimi mi sandın? Kendi bölgesinde avlanmaya alışmış tembel bir domuzsun, dedi. Şadiye duyduklarının etkisiyle sarsılmıştı. Kocaman açılmış gözleri öfkelense mi, ağlasa mı karar veremeden konuşma boyunca titreyip durdu. Deniz konuşmasının sonunda masadan ağzına bir dut attı ve ayağa kalkarken içinde kalan son cümleyi de savurdu. Denizciğim, ben ne zaman senin oldum? Kendi adımı duymaktan hiç bu kadar tiksinmemiştim dedi. Şadiye oturduğu yere zımbalanmış gibiydi. Diğerlerine bir cevap ararcasına baktı. Kurban rolüne bürünüp ben ne yaptım ki şimdi dedi. Özellikle Canmanay'dan yardım istercesine. Odada esen buz gibi hava Can'ın umrunda bile değildi. Ne Şadiye'nin kırılan onuru ne de Deniz'in kalkan sinirleri. Deniz'in gitmek üzere ayağa kalkmış olması dışında bunların hepsi önemsizdi. Çünkü Duru da hemen ayağa fırlamış, toparlanmaktaydı. Gideni ve kalanı yer değiştirmek için Can da ayağa fırladı. Ama daha konuşmadan Şadiye de ayağa kalkıp üzülmüş bir ses tonuyla Deniz'e ''Niye benden nefret ediyorsun?'' diye seslendi. Deniz kapıya doğru yönelirken Şadiye'ye dönüp ''Senden nefret etmiyorum, seni gereksiz buluyorum.'' diye cevap verdi. Şadiye tek hamlede Can'ı geçip hınçla Deniz'e yöneldi. Üzüntüsü iki gün içinde hayatında daha önce hiç hissetmediği bir öfkeye dönüşecekti. Ama şimdi ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Okul hayatı boyunca aşık olup da karşılık alamadığı iki erkek de şimdi Deniz'in bedeninde Can bulmuşçasına sanki ona aslında ne kadar çirkin, şişman, beceriksiz olduğunu söylüyorlardı. Şadiye çocukluk yıllarında tıfıl bir kızken hayran olduğu iki erkekle özdeşleştirmişti Deniz'i. Deniz'in hem yeteneğine hem de kendisine hissettirdiği o ulaşılmaz güzelliğine hayrandı. Ve şimdi bu güzellik kendisine ne kadar gereksiz olduğunu söylüyordu. Tüm ülke onu severken hayatı boyunca sevilme ihtiyacı duyduğu bu üç erkek de ondan tiksinmişti. Şadiye kapıdan çıkarken Can çok düşünceli bir tonda Nihat'ın kulağına Şadiye'nin peşinden gitmesinin ne kadar önemli olduğunu fısıldadı. Şadiye'nin yaralanmışlığından kendisine pay çıkartabileceğini bilen Nihat bir görev eri gibi Şadiye'nin ardından fırlayıp gittiğinde Can Deniz'le kapı arasına girip tek hamlede kapıyı kapattı. Her şey kendi akıcılığında bir anda olmuştu. Yüzünü kapıya şaşkın bakan üçlüye döndüğünde Can'ın suratında kocaman davetkar bir gülümseme vardı. Gitmek üzere olan Deniz bu tuhaf gülümsemenin devamından gelecek hareketi beklerken Can ellerini iki kere birbirine çırpıp kendisine şaşkınca bakanlara kocaman bir coşkuyla seslendi. Oh be, ağzına sağlık Deniz. Şimdi ne içiyoruz? 19. ayrımın sonu. Sayfa 232.